Ayrım 7.
Gerçekten 1945'teki Türkçeleştirme sırasında mebus kelimesinin milletvekili sözüyle karşılanması gibi aslında temsil ve vekalet kuramlarına ilişkin derin tartışmalara yol açabilecek bazı anlam kaymaları yapılmış, bazı terimler eksik ya da değişik biçimde Türkçeleştirilmişti. Yenileşmeyi bilimsel tetizlikle zaman içine yayarak yapmak belki daha doğru olabilirdi. Fakat hukuk çevreleri genellikle böyle bir yaratıcılık göstermediler. Oysa hukuk açısından kendilerini bağlayan hiçbir engel yoktu. Nitekim bugün de örneğin anayasadaki hakim sözü yerine yargıç, kanun yerine yasa demek anayasaya aykırılık ya da saygısızlık sayılmaz. Tam tersine böyle bir tutum, yargı sözünü benimseyen ve kendisinin de yasalara analık ettiğini söyleyen bir anayasayla daha uyumlu olur. Soru 14. 1924 Anayasası nasıl olup da hem tek partili hem de çok partili dönemlerin anayasası olarak kalabildi? Cumhuriyet tarihi içinde asıl çok partili düzene geçiş yılı 1945'tir. Ama bu tarihten önce de tek partililikten ayrılma yolunda iki girişim göze çarpar. Bunlardan birincisi 1924 Kasım'ında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, milli mücadele içinde ya da hemen sonra Mustafa Kemal'le bozuşanlar, başta Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Adnan Bey ve Ali Fuat Paşa olmak üzere bir araya geliyorlar ve padişahlığın, hele halifeliğin ortadan kaldırılışına kadar varan bir gidişe karşı kendi tepkilerini yığınlara da aşılamaya çalışıyorlar. Şeyh Said isyanından sonra Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması, eninde sonunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da kapatılmasına kadar varıyor. İkinci denemenin temelinde ise Mustafa Kemal'in rejime ve kendisine sadık bir muhalefet yaratmak ve uygulamadaki aksamaları bu yoldan düzeltmek isteği var. Ancak bu güdümlü muhalefetin çok daha köklü tepkiler yüzünden kısa zamanda çığırından çıkacağını sezen ve 1930 Ağustos'unda kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı 1930 Kasım'ında feshettiren de yine Mustafa Kemal'in kendisi. 1945 yılında çok partili düzene geçiş, özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde belirginleşen bir takım toplumsal oluşumların sonucudur. Bu dönemde çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu ve 1945'te meclisten geçen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi yasalar çeşitli çevrelerde tepki uyandırmış, 1940'da kurulan köy enstitüleri yerleşik sosyal yapının değişmesini istemeyenleri tedirgin etmiştir. Öte yandan 2. Dünya Savaşı sırasındaki ve sonrasındaki özel koşullar sayesinde beliren yeni bir ticaret burjuvazisi, daha önceki tüccar ve eşraf tabakalarının tek parti yöneticileriyle yakın ilişki kurarak köşe başlarını tutmuş olmasına karşı yeni bir güç oluşturmuştu. Bu ekonomik tepkileri dile getirenler, aynı zamanda Cumhuriyet kurulalı tepeden aşağıya doğru yapılan ve halk yığınlarına fazla bir şey vermemiş gözüken yüzeysel değişikliklerin yarattığı yaygın tepkileri de kendi yanlarına çekmekte, onlara öncülük etmekteydiler. Ayrıca çok partili düzene geçmeyi Türk toplumunun gelişmesi ve düşünce özgürlüğünün yerleşmesi bakımından artık zorunlu bulan, klasik demokrasi ilkelerine özdenlikle inanmış aydın sayısı da az değildi. Bundan başka 2. Dünya Savaşı sonrasının uluslararası durumu tek parti önderlerinin çok partili bir düzene kaymalarını gerektiriyordu. Çünkü savaş tek partili faşist rejimlerin çökmesiyle sonuçlanmıştı. Bu durumda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 nutkuyla çok partili düzene geçişin ilk işaretini verdi. 1945'ten önce derneklerin kurulmasını hükümetin iznine bağlayan yasa çevresinde siyasal nitelikteki derneklere yani partilere kurulma izni verilmiyordu. İznin verilmesine başlandıktan sonra ilk kurulan parti Nuri Demirağ'ın 18 Temmuz 1945'te kurduğu Milli Kalkınma Partisi oldu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunda Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dolayısıyla direnme hareketini başlatan Dörtlü Takrir, Dörtlü Önerge sahipleri, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan da 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdular. 5 Haziran 1946'da da parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu kaldırıldı. Yalnızca bildirimde bulunmak yeterli sayıldı. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır deyip konuyu ayrıntılarıyla düzenleyen, 1961 ve 1982 anayasalarından farklı olarak 1924 anayasasında siyasal partilerin sözü bile geçmiyordu. Ama bunun gibi yine aynı anayasada, şimdi bazı anayasalarda görülenin aksine tek partililiği resmi bir doktrin haline getiren, devletle parti arasında kopmaz bir bağlantı kuran hükümler de yoktu. Yalnız 1937'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ilkesi devletin nitelikleri olarak anayasaya konmuştu. Aslında partileri siyasal yaşamın bir gerçeği olarak kabul etmek ve işleyişlerini anayasalarla düzenlemek bütün dünya içinde oldukça yeni bir olay. İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelinceye kadar genellikle anayasalarda partilerden söz edilmez, çok partililik gelenekleri çok eski olan ülkeler bile bu konuyu anayasayla düzenlenecek alanlardan saymazlardı. Onun için 1924 Anayasası'nın rahatlıkla tek partili düzende değiştirebilmiş olmasını partilerle ilgili bir hükmün bulunmayışına dayandırmak çok basit bir açıklama olur. Bunun gerisinde çok daha derin, devlet felsefesiyle ilgili temel nedenler bulmak mümkün. Siyasal partiler konusunun anayasalarda ele alınışı ve düzenlenişi, her şeyden önce azınlıkta kalan siyasal örgütlerin korunması ve kötü bir şey olarak görülen tek parti egemenliğine gidiş yollarının tıkanması endişesinden doğuyor. Dolayısıyla siyasal partiler konusunun anayasayla düzenlenebilmesi için hareket noktası olarak azınlık, çoğunluk, muhalefet, iktidar gibi ikili kavramlara inanmak ve egemenliğin kullanılışında bunların karşılıklı etkilenmesine, oluşmasına bel bağlamak gerekiyor. Oysa 1924 Anayasası'nın yapıcıları ya da onlardan önce 1921 sistemini getirmiş olanlar bu kavramlar üzerinde durmuş değillerdir. 1921 ve 1924 sistemleri Türk Anayasa tarihinde dengeler arayarak iktidarı sınırlama anlayışından bütüncü bir egemenlik anlayışına sıçrayışın ifadesiydi. İktidarın İstanbul'dan koparılıp Ankara'ya aktarılışı, padişahlığı ve saray nüfuzunu devlet yapısından söküp attığı için Anadolu ihtilalcilerinin gözünde yine de daha önceki iktidarı sınırlama çabalarına aykırı düşmeyen bir nitelik taşımaktaydı. O zamana kadarki uğraşmalar hep padişahın gücünü kısıtlamak, onun yetkilerinden ulus temsilcilerine bir şeyler koparabilmek yönünde olmuştu. Şimdi padişahlığın yıkılması ve meclis egemenliğine dayanan bir sistemin kurulmasıyla birlikte iktidarı sınırlama çabaları en yüksek noktaya vararak sonuçlanmış oluyordu. Her iki anayasanın yapılışı sırasında belirli bir parti hayatının bulunmayışı, meclis egemenliği ilkesinin birden fazla partili bir düzende yaratabileceği sorunları gözden uzak tutmuştur. Parlamentoyu içindeki güçlerin neler olduğunu ya da olabileceğini düşünmeden soyut bir kavram olarak almak, meclis egemenliği, meclis üstünlüğü gibi ilkelerin gerçekte kimlerin egemenliği ve üstünlüğü anlamına gelebileceğini düşünmemek, bu ilkelerin muhalefet iktidar ikiliğine göre ne ifade edeceğinin belirlenmesini önlemiştir. Onun içindir ki 1924 Anayasası'nın ilkeleri tek partili dönemde rahatlıkla uygulanabildiği gibi, çok partili döneme geçildikten sonra da ulusal irade ile meclis üstünlüğü arasındaki özdeşlik, kolaylıkla parlamentodaki çoğunlukla ulus iradesi arasında bir özdeşliğin doğuşuna ve çoğunluğun sınırsız egemenliği yönünde bir anlayışın yerleşmesine yol açmıştır. Bu anlayış sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde edenler, soyut bir millet egemenliği ile kendi somut çoğunluklarını aynı şey saymışlar, karşılarına çıkarılabilecek herhangi bir engeli ulusun iradesine yönelmiş bir tehdit olarak gösterebilmişlerdir. 1924 Anayasası, çok partili dönemde de böyle bir tutum için gerekli hukuk temelini rahatlıkla sağlamıştır. Değiştirmeyişin gerisinde bu rahatlığın sevilmesi yatar. Soru 15. 1924 Anayasası'nın tek dereceli genel oy ortamında ve çok partili siyasal düzende uygulanışı ne gibi sonuçlar doğurmuştur? Çok partili siyasal yaşama geçişten sonra tek dereceli ve gizli oy açık döküm esasına dayalı bir seçim yasası ile yapılan ilk milletvekili genel seçimi 21 Temmuz 1946'daki seçim oldu. hayli tartışmalı geçen ve yolsuzluk, oy hırsızlığı, baskı olaylarıyla ya da iddialarıyla dolu olan bu seçimlerde, henüz yeni kurulmuş olan muhalefet, meclise hiç de küçümsenmeyecek sayıda milletvekili sokmayı başardı. Türkiye'de ilk kez tek dereceli ve çok partili bir genel seçimle 450 kişilik meclise 40'ı Demokrat Parti'den olmak üzere 50 muhalif milletvekili giriyordu. 14 Mayıs 1950 seçimleri ise doğrudan doğruya iktidar değişikliğine yol açtı. Demokrat Parti oyların %54.9'unu alarak milletvekillerinin %85.6'sını elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi ise oyların %41'ini alıp milletvekillerinin ancak %14'ünü kazanabildi. Bu sonuçta uygulanmakta olan seçim sisteminin rolü büyüktür. 1961'den önce Türkiye'deki seçim sistemi tek türlü ve çok adlı sistemdi. Seçim çevresi olarak kabul edilen illerdeki partiler, illerin nüfuslarıyla orantılı sayıda aday gösterirler. En çok oy alan partinin listesindeki bütün adaylar hep birden o ilin milletvekillerine seçilirlerdi. 1945 sonrasında bir kısım toprak sahipleriyle eşrafın ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ya da ertesinde beliren yeni burjuvazinin ortaya koydukları güç, türlü yollardan etki altında bulundurduğu ve kollar göründüğü halk yığınlarını peşinden sürükleyebilmekte, seçim sistemi de bu sürükleyişi kolaylaştırmaktaydı. Ağır basan bu güçlerin etkisi yalnız Demokrat Parti içinde duyulmadı. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere öbür partiler de aynı gücün etkisini duydular. Genel oy ve çok partili sistem bürokratik nitelikteki yönetici kadroyu bir yana itmekte, değişen toplumda yeni nüfus sahiplerini ön plana geçirmekteydi. Bir bakıma 1924 Anayasası 1945'ten sonra ağır bir yük altına girmişti. Kurtuluş Savaşı sonrasının özel koşullarına göre yapılan ve tek partili dönemde rahatlıkla işleyen bir anayasa, herhangi bir değişiklik geçirmeden çok partili bir demokrasiye çerçevelik etmeye zorlanıyordu. Anayasanın bu göreve kolaylıkla kendini uydurabilmesi, ancak parlamento çoğunluğuyla parlamentonun aynı şey sayılması, dolayısıyla genel oydan çıkan çoğunluğun ulusal iradeyi temsil eder görünmesi sayesinde oldu. Bu durumun doğal bir sonucu da iktidarla muhalefet arasındaki ilişkilerin bir türlü istikrara kavuşamaması ve parlamenter düzenin gereklerine uygun bir çalışma mekanizmasının kurulamamasıydı. Çok kişi ortaya çıkan aksaklıkların ve sakat davranışların nedeni olarak seçim sistemi dolayısıyla meclisteki parti grupları arasında aşırı bir saygı dengesizliğinin bulunmasını gösterir. Oysa parlamenterler, düzenin sağlam temelleri oturtulduğu yerlerde bu sayı dengesizliğine fazla önem verilmez ve sayılar ne olursa olsun, iktidar-muhalefet ilişkileri konusunda belli kurallara yine de uyulmaya çalışılır. İlk bakışta 1924 Anayasası'nın en büyük eksikliği, bu davranış kurallarını göstermemiş olmasıdır denebilir. Ama unutmamak gerekir ki bu kurallar, genellikle anayasalarla değil, parlamentoların iç tüzükleriyle düzenlenebilecek şeyler. 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi de batılı parlamentolardan aktararak meclisin çalışması bakımından hayli ayrıntılı kurallar getirmekteydi. Ancak bu kurallar iktidar muhalefet, çoğunluk azınlık gibi ikili kavramların varlığı benimsenerek düzenlenmiş değildi. Belki çok partili hayata geçişle birlikte meclis iç tüzüğünde bu geçişe uygun değişiklikler yapılmış olsaydı, sistem içinde anayasa üzerine binen yük fazla ağırlaşmamış olurdu. İç tüzük hükümlerinin anayasadaki genel felsefe ışığında belli bir yönde yorumlanması, tek partili dönem için büyük aksaklıklar yaratmamıştı. Fakat çok partili dönemle birlikte parlamenter düzenin gerektirdiği davranış kurallarıyla anayasanın Anadolu İhtilali zamanından gelme temel felsefesi arasındaki çatışmalar açıkça ortaya çıkmıştır. Bir bakıma anayasanın yeni bir yorumla değişen duruma uydurulması mümkündü ve 1924 metninin sağlam kısalığı bu açıdan oldukça elverişliydi. Ne var ki kendisini ulusal iradeyle bir tutmakta sayısız çıkarlar bulan miyop bir çoğunluk gerekli sağduyuyu gösteremedi. Soru 16. Türkiye'de eksiksiz bir demokrasinin kurulması için 27 Mayıs 1960'tan önce ileri sürülen çözümler nelerdir? Türkiye'de çok partili düzenin en önemli özelliklerinden biri, bu dönemdeki tartışmaların ve parti çekişmelerinin gitgide anayasa sorunları üzerinde toplanması, zamanla doğrudan doğruya anayasa sorunlarını konu olarak alan bir politika atmosferinin doğmasıdır. Siyasal kadronun yetersizliği, anayasaya yeni bir yorum kazandıramayınca, günlük politika hayatındaki bütün aksamaların suçu anayasadaki çözümlere yüklenmekte, bu yüklenişin ardından da yeni çözümler peşinde bir arayış başlamaktadır. Bu arayışın öncülüğünü yapan parti, Osman Bölükbaşı'nın önderliğindeki Cumhuriyetçi Milliyet Partisi'ydi. Kuruluş günlerinden başlayarak anayasa sorunları üzerinde ısrarla duran bu parti, 1954 seçimlerine girerken yayınladığı 12 Mart 1954 bildirisinde yeni bir anayasanın tedvini zorunluluğu üzerinde duruyordu. Aynı parti, 1957 seçimlerinden önce de Genel İdare Kurulu'nun bildirisiyle öbür muhalefet partilerini bu konuda bir toplantı yapmaya çağırmaktaydı. 1957 seçimlerinden önce tam anlamıyla bir güç birliği hareketini gerçekleştirememiş olan muhalefet partileri, buna karşın İsmet İnönü, Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu, Fuat Arna, Kasım Gülek, Enver Güreli, Ahmet Bilgin, Turgut Göle, İbrahim Öktem ve Nurettin Ardıçoğlu'nun imzalarıyla yayınladıkları ortak bildiride anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini ortaya koydular. Muhalefet cephemiz şuna kanidir ki, bütün demokratik ıslahat, anayasa teminatına bağlandığı takdirde daha kat'i ve sağlam bir istikrara kavuşacaktır. Bu sebeple anayasanın değiştirilmesi acil ve esaslı bir ihtiyaçtır. Anayasa tadili için aşağıdaki esaslarda şimdiden mutabık bulunuyoruz. 1. Vatandaş hak ve hürriyeti ile ilgili anayasa hükümlerinin daha sarih ve teminatlı bir hale getirilmesi suretiyle bu hak ve hürriyetlerin hususi kanunlarla zedelenmesinin önlenmesi. 2. Anayasaya aykırı mevzuatın çıkmasına ve tatbik edilmesine mani olmak üzere siyasi kuvvetlerin dışında kalacak bir anayasa mahkemesinin kurulması. 3. Mahkeme istiklali ve hakim teminatının bir anayasa müessesesi haline getirilmesi suretiyle muhkem esaslara bağlanması. 4. İki meclis sisteminin kabulü ile teşri faaliyetin bir muvazene unsuruna kavuşturulması. 5. Teşri kuvvetin icra kuvveti üzerindeki murakabesinin tecrübelerin gösterdiği bir selamet hududu içinde gereği gibi işlemesini sağlayacak değişikliklerin yapılması. Önümüzdeki seçimlerde Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşlar oylarıyla muhalefet cephesini 3-2 çoğunlukla iktidara getirdikleri takdirde, o Büyük Millet Meclisi'nin başlıca vazifesi, bünyesinde zaten mündemiş olan kurucu meclis selahiyetiyle anayasa tadilini yapmaktır. Azami 2 sene içinde anayasa tadil ve seçim sistemi nisbi usule göre ıslah edilerek yeni seçimlere karar verilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı seçimlerde yayınladığı seçim beyannamesinde de anayasa değişikliği ile ilgili olarak şunlar var. Mahkeme istiklalini ve hakim teminatını sağlamlaştırmak için siyasi uzuvlardan müstakil bir yüksek hakimler şurası kuracağız. Büyük Millet Meclisi'nde gerekli çoğunluk sağlanırsa, 4 Eylül tarihli muhalefet cephesi tebliğindeki esaslar dairesinde anayasa değişikliğini ele alacağız. İki meclis, anayasa mahkemesi kuracağız. Hürriyet Partisi'nin de yine anayasa değişikliği ile ilgili olarak 1957 seçim beyannamesinde belirttiği görüşler şöyle. Anayasamız demokratik bir cemiyetin gerektirdiği içtimai ve hukuki müesseseleri teminat altına alacak şekilde tadil olunacaktır. Büyük Millet Meclisi 40 bin nüfusa bir milletvekili yerine asgari 60 bin nüfusa bir milletvekili seçilmesi suretiyle teşkil edilecek, birinci meclisin yanında seçimi ve üyeliği özel şartlara bağlanmış ikinci bir meclis kurulacaktır. Cumhurbaşkanı partiler üstü bir duruma getirilecek, bir zatın üst üste iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilmesine cevaz verilmeyecektir. Siyasi partilerin hukuki eşitliklerini sağlayacak hükümler anayasada yer alacaktır. Kanunların anayasaya uygunluğunun incelenmesi, siyasi partilerin kazai murakabesi, Yüksek Seçim Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yüce Divan vazifeleriyle muvazzaf bir anayasa mahkemesi kurulacaktır. 1957 seçimlerinden sonra anayasa değişikliği konusundaki istekler daha da somutlaşmıştır. Hürriyet Partili unsurların da katılmasıyla bu konudaki uzmanlığı bir hayli artan Cumhuriyet Halk Partisi, 14. kurultayında Ana Davalar Komisyonu'nca hazırlanıp 14 Ocak 1959 günü açıklanan ilk hedefler beyannamesinde anayasa değişikliği isteyen ayrıntılı amaçlar da koymuştur. Anayasamız modern demokrasi ve cemiyet anlayışına uygun, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve emniyet esaslarına dayanan bir devlet nizamına göre değiştirilecektir. Bir anayasa mahkemesi teşkil edilmek suretiyle anayasada yer alan hakların diğer kanunlarla daraltılması ve iptal edilmesi önlenecektir. Milletin bütünlüğünü ve devletin devamlılığını temsil eden devlet reisliği, bu temsilin ve milli tesanüdün gerektirdiği tarafsızlığa kavuşturulacaktır. Teşri organın icra üzerindeki murakabesi, fiili ve müessir hale getirilecektir. Kanun vaazında ahengin ve muvazenenin temini için ikinci bir meclis kurulacaktır. Hakim teminatını sağlamak üzere bir yüksek hakimlik şurası meydana getirilecektir. Meclis iç tüzüğü milli murakabetin icablarına göre değiştirilerek meclis riyaset divanının tarafsızlığı sağlanacak, siyasi partilerin hakları vuzuha kavuşturulacak, milletvekilinin söz hürriyeti ve dokunulmazlığı, soru, gen soru, meclis soruşturması gibi müesseselere gerçek hüviyetleri kazandırılacaktır.